Iron 5 Aynadaki Görüntü Op Center 2 Tom Clancy Sayfa 53 Şoviç sandalyesine iyice yerleşirken Dogin mafya üyesine baktı. Dogin adamın bunu sırf onu bekletmek için yaptığını sezmişti. O da arkasına yaslandı, bacak bacak üstüne atıp siyah çizmesinin yan tarafındaki çamuru sildi. Amerika'daki adamların bana FBI'ın karşı saldırıda çok başarılı olduğunu söyledi. Eğer kumar ve uyuşturucu operasyonları yaparsak bizi sadece durdurmaya çalışırlar. Ama adamlarına saldırırsak onlar da hemen şiddetli bir saldırıya geçerler. Mafya üyelerinin çoğu bu işe politika uğruna değil, para kazanmak amacıyla giriştikleri için resmi hedeflere saldırmaktan kaçınıyorlar. Dogin, bu durumda ne yapmayı öneriyorsun diye sordu. Şoviç, sivil bir hedefe saldırıp onlara iyi bir ders vermek istiyorum dedi. Peki ama hangi amaçla? Bu soruya Kosigan yanıt verdi. Amerika'nın tüm dikkatini konuya çekmeyi amaçlıyoruz. Bu işi yaptıktan sonra onlara bizi Doğu Avrupa'da rahat bıraktıkları takdirde bundan başka terör olayı yaşanmayacağını bildireceğiz. Hatta teröristi onlara teslim etmeyi bile göze alabiliriz. Böylece Başkan Lawrence hemen kesin kararını verebilir. Şoviç kuşkusuz Amerika'daki adamlarımı bir elemanlarını gözden çıkarmaları konusunda ikna etmem gerek. Bu da sizin hazinenizden sağlanır sanırım. Kosigan elbette dedi. Vodka şişesine uzandı sonra Dogin'e baktı. Sayın Bakan, başından beri belirttiğimiz gibi gece haberlerinde öldürülen askerlerin filmleri yayınlanıncaya kadar Amerika'yı bu işten uzak tutmayı amaçlıyoruz. Amerikan halkı vatandaşlarının öldürülmesine sessiz kalamayacaktır. Seçimler yaklaşırken Başkan Lawrence'la müdahale etmeyi göze alamayacaktır. Dogin Şoviç'e baktı. Ne tür bir sivil hedefe saldırmayı planlıyorsunuz? Gangster omuzlarını silkti. Nereden bileyim? Adamlarım orada yaşıyorlar. Bazıları tüccar, bazıları vatansever. Ama seçilen her kim olursa olsun mutlaka Amerikan ruhuna nasıl saldırması gerektiğini bilecektir. Bu konuda seçim yapmayı tamamen onlara bıraktım. Soğuk soğuk gülümsedi. Yarın bu zamanlar ne olduğunu haberlerden öğreneceğiz. Kosigan yarın dedi. Biz hareketi severiz. Kendi fincanına ve Şoviç'inkine vodka koydu. Dostumuz Nikolay'ı içki içmez. Bu nedenle onun çayıyla kadeh tokuşturmaya katılmasına izin veriyorum. Fincanını havaya kaldırdı. Beraberliğimize... Adamlar fincanlarını tokuştururlarken Dogin midesinde bir yanma hissetti. Bu ikinci bir devrimdi. Bir imparatorluk kurmaktı ve bu uğurda insanlar öleceklerdi. Bunu kabul etmesine ediyordu ama Şoviç'in olayı küçümseyen tavırlarına dayanamıyordu. Mafya üyesi adam kaçırmaktan adam öldürmeye yönelmişti ve ikisi arasında sanki hiç fark yokmuş gibi davranıyordu. Dogin çayını yudumlarken bu uygunsuz evliliğin gerekli olduğuna karar verdi. Her lider ilerlemek için bazı fedakarlıklara katlanırdı. Büyük Petro Avrupa'dan aldığı fikirlerle Rus sanatını ve endüstrisini değiştirmişti. Almanların işbirliği Lenin'in çarı indirip Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesini sağlamıştı. Stalin Troçki'yi ve yüz binlerce insanı öldürerek iktidara gelmişti. Yeltsin ekonominin tamamen çökmesini önlemek için kara borsacılarla işbirliği yapmıştı. Şimdi de o bir gangsterle işbirliği yapıyordu. Gorbaçov ve Zani'nin yaptıkları gibi elinde şapkasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip kapı kapı dolaşarak para dilenmekten çok daha iyiydi bu. Öbürleri fincanlarını boşaltırlarken Dogin, Şoviç ile göz göze gelmemeye dikkat etti. Araçları değil, sadece sonuçları düşünmeye çalıştı. Bürosunun duvarına asılacak bir haritayı gözlerinin önünde canlandırdı. Yeni Büyük Sovyetler Birliği'nin haritası olacaktı bu. 10. Bölüm Pazar, akşam 20, New York kenti. Herman Joseph, St. Petersburg'dan Francalı siparişini aldıktan sonra bir alışveriş torbasına 5 kilo plastik yerleştirdi. Sonra 3 blok ötedeki ana vatandan getirilmiş kitapları, video bantlarını ve başka öteberiyi satan Her Şey Rus Malı isimli dükkana yürüdü. 60 dakika sonra Brighton kumsalındaki Mickey'nin eskici dükkanına 5 kilo daha patlayıcı taşımıştı. Herman gün içinde 15 siparişi yerine götürmüş ve toplam 75 kilo patlayıcıyı değişik adreslere teslim etmişti. Takip edilip edilmediğini bilmiyordu ama izlendiğini varsaydı. Her uğrak yerinde siparişlere karşılık ücret aldı ve geri dönerken de verilen bahşişi yeterli bulmadığından duyulacak bir sesle küfür etti. Herman her bölgeden ayrıldıktan sonra patlayıcılar başka biri tarafından Nicholas yaşlılar evine götürülüyordu. Burada mallar bir ceset torbasına doldurulup New York kentinin St. Marks yöresindeki Cherkasov cenaze evine taşınıyor ve orada tabuta yükleniyordu. Çaykov ailesi silah ve patlayıcı temin etme işini Belniklere bırakmıştı. Onların uzmanlık alanı operasyonları planlamak ve araştırmalarını yapmaktı. Queens Midtown tüneli New York'ta Doğu Nehri'nin altından 36. sokaktan 2. ve 3. bulvarların arasından geçer. Bu tünel Manhattan adasını Long Island otoyoluna bağlar. 50 yıllık tünel kentin en belli başlı arterlerinden biridir ve burada trafik her zaman yoğundur. Ilık pazar akşamının bu saatinde tüneli evden işe, işten eve gidenler kullanmıyorlardı. Parlak turuncu ışıklar kente Gezi'den dönen ya da JFK veya LaGuardia havaalanına gidenleri aydınlatıyordu. Uzun boylu, ak saçlı, ak sakallı Eyval Ekdol cenaze arabasının camını indirdi. Ona Moskova'yı hatırlatan egzoz dolu havayı içine çekti. Çevresindeki insanların ne olduklarını ve ne yaptıklarını hiç düşünmedi bile. Bunun önemi yoktu. O insanların ölümü yeni bir dünya düzeni kurmanın bedeliydi. Ekdol tünelin çıkışına yaklaşırken arabanın çakmağına basınca ön tekerleği patladı. Sarsılan cenaze arabasını duvara yaklaştırdı. Ona çarpmamak için şerit değiştiren sürücülerin küfürlerini aldırmadı. Amerikalılar sanki kötü şeyler hiç olmamalıymış gibi her fırsatta küfretmeye meraklıydılar. Ekdol acil yardım lambalarını yaktı, arabadan indi ve tünelin çıkışına yürüdü. Dışarı çıkınca cebinden bir cep telefonu çıkardı ve konuşuyormuş gibi yaptı. Gişelere doğru yürümeye devam ederken konuşur gibi yapmayı da sürdürdü. Gişelerin yanında bir polis arabasında oturan güvenlik görevlisinin yanından geçti. Görevli ona yardıma ihtiyacı olup olmadığını sordu. Ekdol bozuk şiveli İngilizcesiyle "Teşekkür ederim, hayır" dedi. "Telefonla yardım istedim." "Sorun sadece lastikte mi?" diye sordu. "Hayır" dedi Ekdol, "aks kırıldı." "İçerisi karanlık, biri size çarpabilir. İşaret fişeğiniz var mı?" "Hayır efendim, yok." Görevli arabanın bagajını açtı. "Gidip birkaç fişek yakalım." Ekdol "teşekkür ederim" dedi. "Ben hemen yanınıza gelirim. Müteveffanın ailesine telefon etmem gerekiyor." "Ya tabii, yanında kimse olmadan cenazeyle ilgilenmek çok zor." "Çok doğru söylediniz efendim." Görevli bagajdan bir kutu işaret fişeği alıp ıslık çala çala tünele doğru yürüdü. Ekdol hala konuşuyormuş gibi yaparak gişenin yanından geçti. Birkaç saniye sonra bir araba gişelerden birinin yanından geçip Ekdol'ün yanında durdu. Ekdol arabaya binmeden önce elindeki aygıtın üzerindeki patlama düğmesine bastı. Araba büyük bir hızla oradan uzaklaşırken tünelin ağzında sarı renkte dev bir ateş topu göründü. Dört bir yana taşlar ve metal parçaları yayıldı. Tünelden çıkmak üzere olan arabalar ard arda havaya uçtular. Bir kamyonet gişelerden birini parçalayıp başka bir kamyonete çarptı. İki araba da infilak etti. Başka arabalar da tünel girişinde üst üste yığılmışlardı. Tünelin içinden patlama sesleri geliyordu. Yanan arabalar birbiri ardından infilak ediyordu. Birkaç saniye içinde tüm çevre beyaz bir duman yığınıyla kaplanmış, ortalığa sessizlik hakim olmuştu. Az sonra sessizliği büyük bir çatırtı bozdu. Bir saniye sonra da çeyrek mil uzunluğundaki otoyol ve iki yanındaki binalar tünelin üzerine çöktü. Tünele hücum eden suların sesi dev dalgalı bir okyanusun gürültüsünden farksızdı. Nehir önüne gelen her şeyi içine alarak korkunç bir gürültüyle akmaya devam etti. Tünelin ağzından buhar yığınları yükseliyordu. Sular durulup akıntı sona erince uzaktan siren sesleri duyuldu. Birkaç dakika içinde polis helikopterleri otoyolun üzerinde uçmaya, olay yerinin video filmlerini çekmeye başlamışlardı. Tüm olanlara karşın Ekdol hiç endişeli değildi. Yarım saat bile geçmeden güvenceli eve varmış olacaktı. Araba garajda parçalanacaktı. Kendisi de takma sakalını, bıyıklarını, güneş gözlüklerini ve başındaki beyzbol kepini yakmış olacaktı. Şimdilik Ekdol'ün görevi tamamlanmıştı. Arnold Belnik ve Francal'a birliğini oluşturan adamlarına bu işte oynadıkları rolden ötürü büyük paralar ödenecekti. Daha sonra da sıra Grozny hücresindeki öbür askerlerin başlatılan işi devam ettirmelerine gelecekti. Gerçi kendi hayatı da sona ermek üzereydi ama yeni Sovyetler Birliği uğruna onu feda etmekten onur duyacaktı. 11. Bölüm Pazar akşam 21.05 Washington D.C. Mike Rogers, Kortum filmini izliyordu. Film El Cid, Arabistanlı Lawrence, Kral Olacak Adam ve John Wayne'in tüm filmleri gibi lazer disk kitaplığındaydı. Böylece sosyal olmak zorunda kalmıyordu. Film için diski çalıcıya yerleştirip arkasına yaslanarak zevkle izlemekten başka bir işlem gerekmiyordu. Rogers gün boyunca Hortum filmini izleyebilmek için sabırsızlanmıştı. Aslında bu da filmle arasına bir engelin gireceğini önceden tahmin etmesini gerektirirdi. Mike Rogers pazar gününe günlük 5 millik koşusunu yaparak başlamıştı. Sonra kendine şekersiz koyu kahve hazırladı ve yemek odasındaki masanın başına oturdu. Dizüstü bilgisayarını açtı ve bir hafta süreyle uygulayacağı Paul Hood'un programına göz gezdirdi. Öbür Amerikan haber alma örgütlerinin başkanlarıyla daha etkin bilgi alışverişi konusunu içeren toplantılar yapılacaktı. Bir bütçe toplantısına katılacak ve Fransızların Ulusal Jandarma Örgütü'nün başkanı Benjamin'le bir öğle yemeği yiyecekti. Bu kadar konuşmayı nasıl yapacağını düşünmek bile ağzını kurutmaya yetmişti. Bunların yanı sıra önünde önemli işler de vardı. Bob Herbert ve bilgisayar dahisi Matt Stoll ile yeni ED uydusu için yeni program hazırlamak amacıyla toplantı yapacaktı. ED uydusu Japonya üzerinde deneniyordu ve bu elektronik uydu bir dizüstü bilgisayarı kadar küçük bir aygıtın faaliyetini bile algılayabiliyordu. Ayrıca Orta Doğu, Güney Amerika ve başka ülkelerde çalışan personelden gelecek bilgiler toplanacaktı. Bir de Rus ordusundaki Amerikan ajanlarından gelen raporlar vardı. Yeni Rus başkanının orduda ve operasyon örgütlerinde yapacağı kısıntının ne olacağını merak ediyordu. Hepsinden önemlisi bölgesel OP merkezleri konusunda OP merkezinin mühendisleriyle yapacağı toplantı için sabırsızlanıyordu. Kore Savaşı'ndan sonra dünyanın herhangi bir noktasına gönderebilecekleri gezici ekiplerin oluşturulması fikrini ortaya atmıştı. Rogers yemekten sonra Andrews üssündeki atış yerine gitmişti. Bazı günler 45 kalibrelik silahıyla her atışında ıskalıyordu. Bazı günlerse 22 kalibrelik Woodsman silahıyla her atışında isabet kaydediyordu. Bugün de başarılı günlerinden biriydi. 2 saat süreyle her atışında başarılı olup hava kuvvetleri personelini şaşırttıktan sonra Van Gelder bakım evinde kalan annesini ziyarete gitti. Annesine 2 yıl önce inme inmişti ve şimdi de durumu o günlerdekinden farklı değildi. Rogers her zaman yaptığı gibi annesine çok sevdiği Walt Whitman şiirlerini okudu, sonra yanında oturup elini tuttu. Oradan ayrıldıktan sonra akşam yemeği için Vietnam'dan eski bir dostuyla buluştu. Andrew Porter doğu kıyısında bir komedi kulüpleri zincirinin sahibiydi ve Rogers'ı herkesten daha fazla güldürmeyi başarıyordu. İki arkadaş kahvelerini içip hesabı ödemeye hazırlanırlarken Rogers'ın çağrı aygıtından ses geldi. Arayan Ulusal Güvenlik Müdür Yardımcısı Toby Grumet'ti. Rogers onunla konuşabilmek için cep telefonunu kullandı. Toby Rogers'a New York'taki bombalama olayını anlattı ve başkanın Oval Ofis'te acil bir toplantı düzenlediğini haber verdi. Rogers Porter'dan özür dileyip hemen oradan ayrıldı. Otoyolda hızla araba sürerken Rogers'ın aklı General Charles Gordon'a gitti. Gordon'ın savunulması olanaksız olan Hortum'u Mehdi'nin fanatik yandaşlarından korumaya çalışması tarihin en çılgın askeri serüvenlerinden biriydi. Gordon kahramanlığını hayatıyla ödemişti. Göğsüne bir ok yemiş, başı mızrağa geçirilip sokaklarda dolaştırılmıştı. Ancak Rogers Gordon'un da böyle ölmek istediğini biliyordu. Gordon bir zorbaya hayır dövüşmeden burayı alamazsın diyebilmek uğruna hayatını feda etmişti. Rogers da aynı duygular içindeydi. Hiç kimse bu ülkeye böyle bir şey yapamazdı. Savaşmadan asla yapamazdı. Beyaz Saray'a giderken radyoyu açtı ve telefon konuşmaları yaptı. Yapacak bir şey bulduğu için memnundu. Bu sayede olayın dehşetini düşünmekten kurtulmuştu. Olayda 200'den fazla ölü vardı. Doğu Nehri trafiğe kapatılmıştı. Yolda zarar saptaması yapılırken Manhattan'ın doğusundaki FDR yolu da trafiğe kapalı tutulacaktı. Öbür geçiş noktalarında, köprülerde, demir yollarında, hava alanlarında, otoyollarda, metrolarda patlayıcı araması yapılıyordu. Buna göre dünya ekonomisinin kalbi pazartesi sabahı tamamen durmuş olacaktı. OP merkezinin FBI ile bağlantı sağlayan elemanı Daryl McCaskey, Rogers'a telefon edip soruşturmayı FBI'nin üstlendiğini ve Başkan Egeanis'in toplantıya katılacağını bildirdi. McCaskey aşırı uçlardaki kişilerin bombalama olayını üstlendiklerini söyledi. Ama hiç kimse olayın gerçek sorumlusunun ortaya çıktığına inanmıyordu. Ve McCaskey'in de bu teröristin kim olabileceği konusunda hiç fikri yoktu. Rogers ayrıca hafta sonlarında OP merkezini yöneten müdür yardımcısı Karen Wong'dan da bir telefon aldı. Karen Wong, "Generalim, anladığım kadarıyla bir toplantıya çağrılmışsınız," dedi.
"Evet, çağrıldım.
O halde size yararlı olabilecek bazı bilgileri aktarayım. Kriptoloji bölümündeki Lane Dominic patlamayı öğrenir öğrenmez deniz aşırı ülkelerden gelen Francalı siparişlerini inceledi. Zamanlama ve siparişlerin alınma yeri tahminleri doğruluyor."
"Lane Dominic neler bulmuş?"
"Olayları geriye doğru giderek incelemiş. Son Francalı siparişinin tüneli simgelediğini düşünerek bir harita hazırladı. Öbür siparişler de Manhattan'da bazı noktaları simgeliyor." Rogers ürpererek "öyleyse Ruslarla karşı karşıyayız" diye düşündü. Eğer bu olayın arkasında Ruslar varsa bir terörist saldırısı sayılamayacaktı. Bir savaş olduğu düşünülecekti. Rogers, "Lee'ne bunun mükemmel bir çalışma olduğunu söyle," dedi. "Bulduklarını güvenli faks'tan Oval Office'e geçmesini bildir." "Hemen. Gerçi olay yeri St. Petersburg ama başka bir sorun daha var. Az önce Londra'da DI6'den kumandan Harry Hubbard orada iki adamını kaybettiğini açıkladı. Birinci adam Kate Fields Hutton, dün öğleden sonra Hermitage'in yakınında Rusların ifadesine göre kalp krizi geçirip ölmüş."
"Bu da onu biz öldürdüğün bir çeşit açıklaması. Ajan stüdyoyu mu gözlüyordu?"
"Evet, ama bir tek rapor bile iletemedi. İşte onu bu kadar çabuk saptayıp yok ettiler."
"Rogers, teşekkürler," dedi. "Paul'a durum bildirildi mi?"
"Wong, evet," dedi. "Patlamayı öğrenince bizi aradı. Toplantıdan sonra seninle konuşmak istiyor."
"Ben onu ararım."
Rogers bunu söylerken araba Beyaz Saray'ın dönemeçli yolunun kapısından içeri giriyordu.
5. ayının sonu. Sayfa 61.